İyi akşamlar hepinize sevgili izleyiciler. Bu akşam yine Mukavemet TV'de değişik bir programla karşı karşıyayız hep beraber. Esasında bir sene evvel de bu programda yine bu hafta için bu programı yapmıştık. Ama o zaman aradan bir sene geçti. O zaman bir Covid durumu vardı. Dolayısıyla ona göre vaziyet alınıyordu. Bir de bu sene tabii çok büyük bir felaket atlattık hepimiz. Herkes, bütün Türkiye'nin her yöresinden üzülmüldü ve halen etkisi sürüyor Türkiye'deki bu depremin. Dolayısıyla yeni senede farklı şeyler oluyor. Dolayısıyla biz de programı geçen sene daha ziyade yazar ve yönetmen arkadaşımız Seyit Soydun'un Ben de İnsanım belgeseli üzerine daha fazla konuşmuştuk. Dolayısıyla bu sene de biraz daha farklı yapacağız bu programı. Çünkü gene bu hafta biliyorsunuz yarın öbürsü geceye bağlayan Hıdrellez gecesi. Dolayısıyla Hıdrellez üzerine biraz ağırlık vereceğiz programımızda. Daha sonra bunun bir ekolojiyle bağlantısını sizlere anlatacağız ya da tartışacağız, konuşacağız. Çok önemli yani bu haftayla ilgili, ama bugün de biliyorsunuz üzüntülü bir gün Dersim'le ilgili, olayların başlangıcıyla ilgili onu da şeyle bir hatırlatalım. Ama bir yandan da hayatın umudu yüzyıllardan beri devam ediyor. Bu devamlardan bir tanesi de Hıdrellez. Nevruz Bahar'ın gelişini anlatırken Hıdrellez daha ziyade yazın gelişini, artık hepimiz bostanlarımıza, bahçelerimize yavaş yavaş yaptığımız, hazırladığımız fideleri ekebileceğimizin işareti aynı zamanda. Dolayısıyla tabii onunla birlikte dilekler de hepsi yaz için, önümüzdeki sene için dilekler de ona göre bir mizansenle yapılıyor. Şimdi ben tabii fazla lafı uzatmadan esasında Hıdrellez'in ne olduğunu size Seyit daha iyi anlatacaktır. Bunun tarihini uzun uzun konuşacağız. Uzun uzun o da bize bunun köklerini anlatacak. Dolayısıyla hoş geldin Seyit.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi seni dinliyoruz. Hıdrellez nedir? Bunun tarihi anlamı nedir? Herkes için, bütün dünya halkları için ne anlama geliyor? Evet, yavaş yavaş girelim konuya.
Tamam. Ya bir yıl içinde gerçekten çok fazla şey değişti. Biz sizinle geçen yıl sohbet ettikten bir ay sonra tutuklandım ve 8-9 ay içeride kalmak zorunda kaldım ve şunu gördüm. Gerçekten bu topraklarda barışı, demokrasiyi, özgürlükleri ve ekolojiyi savunmak bir suç olarak görülüyor. Ve umarım önümüzdeki dönemde insanlar düşüncelerinden dolayı tutuklanmazlar, özgürlüklerinden, ailelerinden mahrum kalmazlar. Bu dileklerle sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi
sana da biz geçmiş olsun diyelim bu arada.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi Hıdrellez'in ben tarihsel kökleri üzerinde biraz durmak istiyorum. Geçen sene daha çok romanlar ve roman belgeseli üzerinde durmuştuk. Şimdi bilindiği gibi Hıdrellez, Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlarda kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen bayramlardan birisi. Yeryüzünde darda kalanların kurtarıcısı Hızır ile denizlerin dostu ve denizlerin hakimi İlyas'ın buluştukları bir gün olarak kutlanıyor Hıdrellez. Rumi takvime göre 23 Nisan, miladi takvime göre 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ve gündüz Hıdrellez Bayramı kutlanır. Kış mevsiminin bittiği, sıcak yaz günlerinin başlangıcı aynı zamanda Hıdrellez, baharın ve doğanın uyanışı. Ortodoks Rumlar bunu Aya Yorgi Bayramı, işte Katolikler Aziz George günü olarak kutluyorlar Hıdrellez Bayramı'nı. Hıdrellez'i bu anlamda tek bir kültüre mal etmek doğru değil. Trakya'da kakao şenlikleri olarak kutlanan Hıdrellez Anadolu'da ve Mezopotamya'da yaygın olarak kutlanıyor. Edirne ve Kırklareli'nde yapılan kakao şenlikleri işte 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor ve bunun daha sonra geçmişine değineceğim 6000 yıllık bir geçmişe sahip bu şey ve dünyanın dört bir yanında Hıdrellez şenliklerinde ateşler yakılıyor, ateşin üzerinden atlanılıyor, gül ağacına dilekler asılıyor ve suya girilerek arınılarak kutlamalar yapılıyor. Şimdi bunların, bu ritüellerin kökeni üzerinde biraz bu sohbetimizde durmak istiyorum. Yani binlerce yıldır baharın gelişi ve Tammuz'un yer altından yeryüzüne çıkışı, Mezopotamya başta olmak üzere tüm Anadolu, İran, Balkanlar ve Doğu Akdeniz ülkelerinde baharın gelişi sevinçle kutlanıyor. Bütün bu kutlamaların kökeninde şamanizmin günümüze kadar uzanan derin etkilerini görmek mümkün. Şimdi bunlar neler? Bunlara değinmek istiyorum. Birincisi, gök kutsaldır. Gök Tanrı Tengri her şeyin üstündedir. Yakutlara göre üst üste deri tabakalarından oluşan gök bir çadır şeklinde düşünülüyordu. Yıldızlar da bu tabakaların arasındaki ışığı sızdıran delikler olarak tahayyül ediliyor. Altay şamanı kökü yer altının derinliklerine, dalları gökyüzüne uzanan yaşam ağacının gövdesinde göksel yolculuğa çıkıyor. Gök tanrının gök gürültüsünden, şimşeğinden, yıldırımından korunmak ve onu yatıştırmak için insanlar binlerce yıldır gök tanrıya kurbanlar adıyorlar. Yine Hıdrellez şenliklerinde de kurban ritüeline rastlıyoruz. Aynı zamanda yine günümüzde olduğu gibi yıllar kuraklık olduğu zamanlar ellerinde ya da taşı ya da sembolik küçük taşlarla insanlar yağmur duasına çıkıyorlar. İkinci nokta, en önemli nokta, ateş kutsaldır. Ateşin bulunuşu bilindiği gibi insanlığın avcı toplayıcı dönemine denk geliyor. Ve vahşi doğa koşullarında güçsüz ve yeteneksiz olan insan ateşi bularak hayvanlar aleminden bir sıçrama yapıyor. Bu böylece hem soğuğa karşı korunmuş yiyeceklerini pişirerek sindirimini kolaylaştırmış oluyor. Aynı zamanda artı enerji ve boş zamana kavuşuyor. Ama en önemlisi sosyal bir varlık haline geliyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu sosyal varlık haline gelmesi aynı zamanda komünün de ortaya çıkmasına yol açıyor. Sosyalleşme ve komünün gelişimi dil ve sanatın da gelişimini beraberinde getiriyor. Yani güdüler ve sezgilerin yerine bilinç ön plana çıkmaya başlıyor ve beyin fonksiyonları gelişiyor insanın. Ateşe tapınmanın altında hem korku hem de ilgi yaratan gizemli duygular yatmaktadır. Ateşin bulunuşu komün içinde aile ocağının oluşmasını sağlıyor. Ateş insanı hayvanlar aleminden koparıyor. Ateş tanrısı Atar tıpkı Hızır gibi işte sonsuza dek genç kalan bir tanrı. Çünkü her ateşte yeniden doğuyor. Hızır kültünde de bunun benzerini görüyoruz. Bu yüzden aile ocağında ateşin sönmemesi çok önemli bir faktör. Çünkü mesela Anadolu'da yani birine beddua edildiği zaman ocağın sönsün denir. Çünkü aile ocağı, ana ocağı çok kutsal kavramlardır. Ateş kültü Kızılbaş Kürtlerde de yani hakkın kutsal ruhu olarak görülüyor ve Nevroz bayramlarında biliyorsunuz ateşlerin yalımı göğü kucaklıyor. Yine aynı şekilde Hint Vedalarında yani kutsal metinlerinde de ateş önemli bir yer tutuyor. İşte Agni, ateş tanrısı Agni, ateşin kutsallığını temsil ediyor ve gök tanrısı Dionysus'un oğlu. İran Zerdüşt inanışında da yine ateş tanrısı Atar, Ahura Mazda'nın oğlu ve güneşle özdeşleştirilen ateş gökte doğuyor, şimşek biçiminde yere iniyor. Şimdi her şey ateşte gizli ve her varlıkta, suda, ağaçta, bitkilerde, canlı cansız bütün varlıklarda gizil olarak ateş bulunuyor. Şimdi Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin hararet nardadır, saçta değildir sözü de aslında bunu betimleyen bir söz. Ateş her şeyi temizliyor, arındırıyor, kötü ruhları ve karanlıkları kovuyor, cinleri uzaklaştırıyor, hastalıklardan arındırıyor. Tıpkı Hintliler gibi Romanlar ve Kızılbaş Alevilerde, Hıdrellez'de "Ey Hak, bizi nurdan ve nardan ayırma" diye dua ediyorlar. Şimdi ateş aynı zamanda direnişin ve yaşam enerjisinin de bir sembolü. Şimdi dağlarda gür ateşin etrafında semaha dönmek bir kızılbaş geleneği olmakla beraber binlerce yıl önce Hititler de aynı şeyi yapıyorlar. Yani Guti kralı Huşeng Tanrı'nın armağan ettiği ateşi kıble yapıyor ve yaktığı dağ gibi ateşin etrafında dönerek dans ediyor. Şimdi Hacı Bektaş Veli de Hırka Dağı'nda büyük bir ateş yakıyor ve hırkasını ateşe atıyor. Ateşin etrafında semah dönüyor. Bu semah dönüşü sırasında yayılan ateşin kıvılcımları etrafa döküldükçe dökülen her yerde meşe ağaçları çıkıyor ve yaşam boy veriyor. Ve buraya bugün de Hırka Dağı deniliyor halen. Şimdi demek istediğim Alevilerin toplumsal örgütlenmesi de bu ocaklar etrafında gerçekleşiyor ve bu gelenek günümüzde de aynı şekilde devam etmektedir. Romanların önemli bir sözü var. Romanlar der ki evde oturan çürür. Bu onların Hindistan'ın Pencap eyaletinden çıkıp dünya yolculuğuna çıkmalarıyla bağlantılıdır. Çünkü Romanlar aynı zamanda yol insanlarıdır. Dünyanın her yerinde, bütün kıtalarda Romanlara rastlayabilirsiniz. Ve bunlar yol bir anadır onlar için. Baba ise bir erkandır. Ve yol cümleden uludur. Yani doğan, doğuran, bağışlayan, esirgeyen, besleyen, büyüten, söyleyen, söyleten evrensel yaratıcı kadın anadır. Yani bu kült, kadın ana kültü önemli ölçüde halen bugün bir gelenek olarak romanlarda ana hukuku, doğal hukukun kaynağı ve bugün de bu devam etmektedir ve ailelerde eşitlik devam etmektedir. Yani bunun
çok
gibi,
çok kısa bir şey yani teknolojide tabiat ana yani tabiat ana tamam devam et sen hani ben tabiat ana vurgu yapayım dedim.
Evet tabiat ana bugün yine Hıdrellez'de de aynı şekilde işte ocaklar çiçekleniyor, süsleniyor ve insanlar Hıdrellez ritüellerinde en güzel giysilerini giyip tabiat anadan çiçekler topluyorlar. O çiçeklerden işte yoğurt mayalıyorlar ve o mayaları bütün yıl boyunca kullanıyorlar. Burada bir doğaya dönüş söz konusu ve doğaya bağlılık söz konusu. Yani bu geleneğin ne yazık ki endüstrileşme ve kapitalizmin bugün geldiği noktada insanlar doğadan son derece uzaklaşmış durumdalar ve bu gelenekler de unutulmuş durumda. Bu yüzden ateş kültünün önemi ve neden insanlar yani bir kültür olarak ateşin üzerinden her kakava şenliğinde ya da Hıdrellez şenliklerinde atlıyorlar. Çünkü ateş arındırıcı. Ateş onu bütün kötülüklerden koruyan bir varlık olarak görülüyor. Ve mesela Alevi kültünde de yine pirler ateşin üzerinde yürüyerek kerametlerini gösteriyorlar. Ve bu artık halk arasında da bir kabul gören bir şey. Ateşin üzerinde yürümek arınmanın bir belirtisi. Yine aynı şekilde ışık kutsaldır. Çünkü dünyanın ışıktan oluştuğu düşünülmektedir. Ateşle birlikte ışık saçan tüm nesneler, yani güneş, ay, yıldızlar kutsal sayılmaktadır. Şimdi her şeyin kaynağı ve özü ışıktır. Bütün varlıkların kaynağı olan ışık insanda varlık bulmuştur ve Harabi bunu şöyle dile getiriyor. Cihan ne su iken ne derya iken arşta yeşil kandil nur olmadı mı? Zühre yıldızından 100.000 yıl evvel kudretten bir top nur inmedi mi? Yani yaşa burada yine yaşamın kaynağının dört ana unsurdan yani ateş, su, hava ve topraktan oluştuğu düşüncesi ne dayanan bu fikir binlerce yıldır bu topraklardaki insanlar tarafından yaşatılmakta ve günümüze de bunun uzantılarını görmekteyiz. Şimdi Hıdrellez'de dilek dileyip ağacın dallarına çapuk bağlamak ve dilek dilemek de binlerce yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren ağaç kültünün bir parçasıdır. Mesela Uygur Türkleri ağacı insanlığın atası olarak kabul ediyor. Şöyle bir inanış var. Atalarının göksel ışığın ağaçları gebe bırakması sonucunda doğduğuna inanıyorlar. Hani bizde bir söz var, ağaç kovuğundan mı çıktın diye. Bu sözün bir gerçekliği var. Yani çünkü Türklerde, Uygur Türklerinde böyle bir inanış var. Hatta bu inanışı gaybi şöyle dile getiriyor. Çok güzel bir dörtlük bu. Bir ağaçtır bu alem. Meyvesi olmuş adam. Meyvedir maksut olan. Sanma ki ağaç ola. Yani burada gerçekten kökü yeraltı derinliklerine, dalları ve yaprakları göğe uzanan ağaç yaşamın bir sembolü. Ve insanlar binlerce yıl boyunca bütün yaşamını ağaca bakarak kurguluyorlar. Ve ağacı bir canlı varlık olarak ele alıyorlar. Yani tıpkı ağaç gibi ormanın da bir ruhu olduğuna, suyun da bir ruhu olduğuna inanıyorlar ve bugün bu inanış mesela işte Dersim bölgesinde, Kızılbaş Alevilerde hala varlığını sürdürmektedir. Ya bu romanlarda da aynı şekilde bu su kültü, suya inanış, işte suya inanma, işte bazılarına göre Baba Fingo'nun sudan çıkacağına inanma, bir kurtarıcının, ölümsüz bir kurtarıcının işte onlar suya girdiği zaman arınıp tekrar onları kurtaracağı gibi düşünceler günümüzde de devam etmektedir. Yani sadece Trakya'da ya da Balkanlarda değil, Arabistan'da, Anadolu ve birçok dünyanın birçok yerinde ağaç kutsal sayılıyor ve ağaçlara adanıyor, kurbanlar sunuluyor ve hastalar için şifa umuluyor ve dilekler dileniyor. Bugün işte ağaca...
Efendim? Bilmeden bir şey söyleyeyim ben de. Biz 26 yıl evvel hani yeşil gruplar ve işte barış aktivistleri olarak biliyorsun o zaman Dersim büyük bir abluka altındaydı. Bunu protesto için 26 yıl evvel Dersimli arkadaşlar, Muzlu arkadaşlarla beraber çok tehlikeli bir yolculuk yaptık. Orada bizi peri suyunda durdurdular. Biz de söyleyince barış ağacını oraya diktik. Halen de konuşuluyor bu barış ağacı. Evet, İlk defa işte 26 yıl o peri suyunun köşesini demek ki ne kadar doğru yapmışız sen şimdi bunları anlatınca. Biz o zamanlar sadece bir ağaç hani barış için düşünmüştük ama bu kadar anlamını tabii açık söyleyeyim ben de düşünmemiştim. Çok güzel oldu bu. Çok denk düştü yani. Evet.
O yürüyüşte ben de vardım. Kovancılar'da durdurmuşlardı bizi.
Evet.
Biz Ankara'da Ankara'ya kadar ne Elazığ'a soktular ne de Malatya'ya soktular. Yani ve ne yazık ki o günleri yaşadık birlikte.
Doğru. Bu arada selamlar var senin de arkadaşlardan. Umut hep vardı diye bir şeyle seni öven bir arkadaş yazmış. Kitaplarda gönlümüze şey kurmuş bir şey diyor. Yazmış şöyle güzel bir şey. Murat Mutlu, Turan Parlak hepsinde diğer Netya Toprak hepsi herhalde seni iyi tanıyorlar ve sana Ali Uyar izleyicilerimizden hepsi selam söylüyorlar. Yani bayağı da böyle izleniyorsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet devam edelim. Hani kusura bakma kestim. Evet,
yok rica ederim. Yani buradaki insanlar şeye geldikleri zaman atıyorum işte Tunca Nehri'nde insanlar kakava şenliklerinde suya girdikleri zaman ya da suya işte dileklerini yazdıkları zaman insanlar bunun birçoğu, yani özellikle genç arkadaşlarımız, bunun neden kaynaklandığını bilmiyorlar. O yüzden bunları anlatma gereği duydum. Çünkü yani işte Kutsal Ganj Nehri gibi, Nil Nehri gibi, daha önce Fırat Dicle gibi, işte Munzur suyu gibi sulara insanlar girerek, bunlar kutsal kabul ediliyor bu sular, ve oraya girerek arınma ritüelleri gerçekleştiriyorlar. Ve çünkü o suya girdikleri zaman o kutsal sular aynı zamanda insanlara dinçlik ve ebedilik kazandırdığına inanılıyor. Bu yüzden mesela Roman gençlerinde ne yazık ki bugün yani Ergene Nehri'nin çamura ve bataklığa dönüşmesinden önce, yani yıllar önce insanlar Trakya'da, Ergene'de suya giriyorlardı, nehre girip yıkanıyorlardı ve Roman gençleri de her evlilik sonrasında o suya girip arınma ritüellerini gerçekleştiriyorlardı. Ne yazık ki bugün o zehir akan derelerden dolayı böyle bir şeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Bu da Trakya'da yaşanan ekolojik felaketin boyutlarının ne kadar derin olduğunu gösteriyor.
Şimdi evet, yaşamla ilgili çok güzel söyledin. Yaşamla ilgili, yani yaşamın direkt yaşamla bunun ne kadar iç içe olduğu da böylelikle yani ekolojik açıdan ortaya çıkmış oluyor. Yaşam ve ekoloji esasında bir bütün olduğunu bu örnekte de çok güzel söyledin yani.
Evet, yani biz ben gerçekten çok şaşırdım. Yani bizim Çorlu'da katı aktık tesislerine karşı yaptığımız eylemler ya da Ergene Nehri'nin temizlenmesi için yürüttüğümüz yürüyüşler ya da mitingler ya da basın açıklamaları ne yazık ki bazı zihniyetler tarafından bir suç olarak karşımıza çıktı ve biz bundan dolayı yargılanıyoruz. Yani umarım bu anlayışlar önümüzdeki dönem içinde son bulur ve doğayı savunmak, ekolojiyi savunmak, insan yaşamını savunmak her insanın yapması gereken bir görev haline gelir diye umut ediyorum.
Evet, çok güzel söyledin. Ben de izledim çoğunu, bilhassa Ergene ile ilgili. Halen de Silivri'de bir boya fabrikası, kumaş boya fabrikası, yani feci şekilde bırakıyormuş bütün atıklarını. Orada Silivri Çevre Derneği arkadaşlar buna müdahale ettiler. Ama tabii ki bu işler kolay değil. Çünkü hemen karşınıza dediğin gibi o ekolojiyi bir düşman gibi gören iktidar ve onun yandaşları hemen işte iş alanı falan diyerek meseleyi kapatmaya çalışıyor, ama mesele öyle kapanacak gibi değil bizler için. Dolayısıyla tabii çok da önemliydi sizin ekoloji mücadeleniz şeyde, bilhassa Ergene ile ilgili. Tabii bu arada yani romanların yaşamı bizim için bir örnek olarak da bu teknik yaşam. Yani ya, şimdi bugünlerde çok tartışılıyor yavaş şehirler, yavaş yaşam. İnsanlar biraz tabii yavaşlamasını istiyor, bu hız ne kadar devam edecek böyle. Dolayısıyla bunları tartışmaya istiyorlar. Modernist yaşam içimize kadar girmiş durumda. Otomobiller burnumuzun neredeyse içine girecek. Dolayısıyla insanlar artık isyan ediyorlar, ama bir yandan da iktidar ve kapitalistler ve bu işleri büyük sermaye işte çeşitli bahaneler sürerekten zorla bizlere kabul ettirmeye çalışıyorlar. Halbuki işte romanların yaşamlarına bakarsanız kolay teknik işlerle, aynı zeytinyağı çıkartılması gibi, yani taşlar da ezilerek, onlar da sepetçilikten tut da çömlekçilik, işte kalaycılık, aklıma gelenler bunlar, sen şimdi bunları zenginleştirirsin. Yani insanın insan olması gerektiren el becerilerini bu toplumda da yaşatıyorlardı. Ama bu modernist yaşam maalesef insanın bu hobilerden, sadece ekolojide efendim bağ bahçe yapmak, hani ben zehirsiz domates yiyeyim demek mesele değil. Esasında insanın el becerisi çok önemli. Ve bunlar bize romanlarda çok güzel örnekler teşkil ediyor. Sen daha ziyade bunlardan daha hani belki zenginleştirirsin söylediklerimi.
Evet, ya şöyle bir gerçeklik var. Ne yazık ki büyük şehirlerde, yani İstanbul, İzmit gibi, Bursa gibi, İzmir gibi birçok büyük şehirde roman mahalleleri hızla yok oluyor. Ve kentsel dönüşüm adı altında ranta kurban ediliyor. Bu Trakya'da yansıdı ve burada belediye ayrımı yapılmıyor. Yani AKP'li belediyelerde yapıyor bunu, CHP'li belediyelerde yapıyor.
Ve roman, diğer belediyelerde evet.
Yapıyorlar ve ne yazık ki romanlar şey sayılmıyor. Hani kadının adı yok gibi romanların da adı yok bu coğrafyada. Ne yazık ki bunu seçim listelerinde de görüyoruz. Yani sadece romanların değil, yani muhalif, işte ekolojist çevrecilerin, savaş karşıtlarının, barışseverlerin de önemli ölçüde listelerde yer almadığını görüyoruz.
Evet, çok doğru.
Evet, ne yazık ki bu gerçekliği ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim hiç kimseden bir beklentimiz yok. Birileri bu gerçeği, çıplak gerçeği söylemeli. Umarım önümüzdeki dönem ezilenlerin sesi daha fazla çıkar ve yani barış ve demokrasinin, özgürlüklerin daha fazla ortam bulabildiği bir dünyaya kavuşuruz diye düşünüyorum.
Şimdi sözünü kestim. Bu ayrımcılığa çok kötü bir şey okudum. Çok da üzüldüm. Maraş ve Antep'teki Dom ve Abdallar da maalesef depremzede olanlar büyük bir ayrımcılığa tutuluyormuş. Bilmiyorum sen o konuda bir şeyler duydun mu? Benim okuduğum kadarıyla işte tabii çeşitli bahanelerle illa zor çadır vermiyorlarmış onlara ve daha ziyade onların Adıyaman, Maraş ve Antep'te evlerinize dönün diyorlarmış. Onlar da yani şikayet ediyorlar çünkü evler tehlikeli, çoğu çatlamış. Hani içeriye girmek mümkün değil. Çalışma ortamları da çok bozuldu. Dolayısıyla bu orada daha ziyade anladığım kadarıyla Dom ve Antep'te de Abdallar evet. var. O konuda evet. da biraz evet. bilgilendirirsem. Yani bir de böyle yani ayrımcılığa uğramış çok. Yani bu felaket, deprem felaketinde böyle bir şey yaşanması çok üzücü diye düşünüyorum ben.
Evet, gerçekten yani bunları ben de okudum, biliyorum yani ve bu çok üzücü. Yani işte romanların mecliste bir temsilcisi vardı, iyi ya da kötü, Özcan Purçu arkadaş, bu dönem o da yok ne yazık ki. Ve romanların hiçbir yerde seçilebilecek bir temsilcileri yok. Yani Hacer Fokko arkadaşım da İzmir'de 8. sıralarda bir yere konmuş durumda, roman hakları savunucusu. Yıllardır bu mücadelenin içinde olan bir insan. Bütün bunlar tabii ki insanı üzüyor. Çünkü milyonlarca insanın, ezilen ve ötekileştirilen insanların mecliste bir karşılığı olmalı, bir sesi olmalı. Bunların haklarını savunan birileri olmalı. Yani Lomların, Domların yaşadıkları felaketi dile getiren insanlar olmalı. Yani böyle bir sıkıntımız, sorunumuz var ne yazık ki. Ama şunu da biliyoruz. Bunun kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bir sınıfsal çatışmaya dayanıyor. Çünkü ona biraz sonra değineceğim. Yani ondan önce bir Hızır inancının ne olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Yani Hızır aleyhisselam, yani ağabey hayat suyu içilerek ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan tek peygamber. Fakat bu peygamberden Kur'an'da söz edilmiyor örneğin, kutsal kitaplarda yeri yok. Ama binlerce yıldır bilinen bir ermiş kişi. Mesela bizim Tokat, Amasya, işte Çorum Alevilerinde ya da işte Dersim Kürtlerinde Hızır kültü çok yaygındır. Yani yetiş ya Hızır denir. Darda düşen insanlar hep bunu söylerler ve her zaman Hızır'ın zorda darda kalanların imdadına yetiştiği düşünülür. İlyas peygamber için de aynı şey söylenir ve muhtemelen Hızır ve İlyas'ın aynı kişi oldukları kuvvetle muhtemel. Çünkü dünyanın her yerinde bu inanç var. Binlerce yıl öncesine dayanan Hızır inancı Anadolu ve Balkanlarda halen varlığını sürdürüyor. Baharda tabiatın yerine uyanmasını sağlayan Hızır, mazlumların, ezilenlerin yegane dostu. Dağda fırtınaya, tipiye yakalananlar, başı darda düşenler, ya Hızır yetiş diye himmet diledikleri ilahi varlık. O her zaman her yerde hazır ve nazır. Değişik donlarda görünen ölümsüz kurtarıcı. Kanatlı bozatıyla her zaman iri ve diri. Yollarda gezinen sufi dervişlerin, fukara insanların çoğuna Hızır diye inanılıyor. Çünkü o açları, yoksulları doyuruyor. Onları doyuran bir melek. Bolluğun ve bereketin sembolü. Her Hıdrellez'de biraz sonra Hıdrellez ritüellerinde anlatacağım. Yani insanlar kimisi kesesinin ağzını açık bırakıyor. Kimisi işte ambarının kapısını açık bırakıyor. Kimisi yemeğini açık bırakıyor ki Hızır gelsin onu doldursun diye. Bu inanç hala Anadolu'nun birçok yerinde bugün de devam ediyor. Şimdi Hıdrellez yeniden diriliş ve doğuş anlamını taşıyor. Yeniden doğmak, uyanmak ve özünü bilmek aynı zamanda. Uyanan doğa toprak anadır. Özünü bilen hakkı kendisinde görür. Çünkü bu yüzden her ne arar isen kendinde ara diyor Hacı Bektaş Veli. Yani ve bu inancın Kâbesi insan. Tıpkı Kızılbaşlar ve ötekileştirilen diğer halklar gibi romanların da Kâbesi insan. Bu yüzden de toplumun unuttuğu birçok doğal hukuku ve binlerce yıllık gelenekleri günümüzde yaşatmaya devam ediyorlar. Şimdiden hepimizin Hıdrellez Bayramı'nı kutluyorum bu vesileyle. Umarım bu bayram bizim hepimizin yeniden demokrasiye ve özgürlüklere, barışa ve adalete dönüşümüzün bir bayramı olur, bir başlangıcı olur diye umut ediyorum. Şimdi tıpkı içinde yaşadığımız kara günlerde olduğu gibi bir de Kâbesi insan olmayanlar var. Bunlara değinmek gerekiyor. Çünkü bütün bu ayrımcılığın kökeninde bu yatıyor. Bunun da kökü binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bunu biraz eski Türk yazıtlarından örnekler vermek istiyorum. Mesela Göktürk yazıtlarında halk kara kamık budun, yani kara kemikli millet olarak tanımlanıyor. Beyler ve kağanlar ise ak kemikliler oluyor. Şimdi Dede Korkut kitabının başlangıcında şöyle bir cümle okuyoruz. Diyor ki Dede Korkut, kara eşek başına gem vursan katır olmaz. Hizmetçiye elbise giydirsen hanım olmaz. Yani bu söz, bu yani ne kadar hani bu sınıfsal ayrımı bu kadar güzel ancak ifade edilebilir. Aynı şekilde Kutadgu Bilig kitabında bu kara halkın karnı doydu mu dili açılır. Eğer han onları inzivat altında tutmazsa onlar şımarırlar diye yazıyor. Şimdi bugün binlerce yıl geçmiş aradan hala bizler, yani kara halk hala inzibat altında tutuluyoruz, tutuklanıyoruz, cezaevlerine konuyoruz ve bu bir çözüm olarak bize dayatılıyor. Yani devleti zaten Türklerde binlerce yıl önce varlıklı ve soylu aileler kurmuştu. Ve halktan birisinin hükümdar olması akıllara dahi getirilemezdi. Böyle bir şey var. Gerçekliğimiz var. Şimdi bir tek şey kaldı söyleyeceğim. Hıdrellez'in bu UNESCO'nun şeyi...
Şeyini keseyim sizi. Son 5 dakikamız. Tamam. Tamam. Toparlayalım.
Tamam.
Biraz hem toparlayalım hem de biraz da bu Balkan Balkanlara yayılma, Balkanlardaki kültürü de tartışalım.
Tamam. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Yani bugün Hıdrellez ritüellerini biraz önce bahsedeceğimi söylemiştim. UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesine alınması amacıyla 2010 yılında bir takım çalışmalar başlatıldı. Fakat ne yazık ki bu çalışmalardan henüz bir sonuç çıkmış değil. Biz yine Hıdrellez'de bugün bazılarına garip gelse de ritüellerden bahsetmek istiyorum. Bu ritüeller şöyle: gün doğumu öncesinde genç kızlar beyaz elbiseler giyiyorlar ve çiçek topluyorlar. Oyunlar oynuyorlar, doğada doğaya dönüyorlar. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse işte hastalıklara iyi geleceğine inanılıyor. O genç kızların gençleşip güzelleşeceğine ve kısmetlerinin açılacağına inanılıyor. Hızır hakkı için kuzu kesiliyor. Anadolu'da da bu gelenek çok yaygın. Baharın bu taze kuzusunu yiyenlerin sağlık ve canlılık kazanacağına inanılıyor. Hızır'ın elinin değeceği varsayılarak yiyecek kaplarının, ambarların, para keselerinin ağzı açık bırakılıyor. Biraz önce anlattığım. Bağlarda, bahçelerde ziynet isteyenler dileklerini işte boyunlarına asıyorlar ki bu bir an önce gerçekleşsin diye. Ya da bir kağıda yazıp suya bırakıyorlar ve gül ağacına renkli çaput bağlayarak şifa diliyorlar doğa anadan. Genç kızlar yüzük ve küpe gibi eşyalarını çömleğe atıp üzerine su döküp kapatıyorlar ve çömlek gül ağacının dibinde bekletilip işte bahtının ve kısmetinin açılması bekleniyor. Yani işte yine 6 Mayıs sabahı erkenden toplanan çiğlerden yapılan yoğurt mayası bütün yıl boyunca kullanılıyor. İşte bu kakava şenlikleri 6000 yıldır Trakya'da kutlanıyor ve kutlanmaya devam ediyor. Bu güzel bir gelenek. Ben sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. Yani Ahmet Haşim şöyle anlatıyor romanları. Diyor ki çingene insanın tabiata en yakın kalan güzel bir cinsidir. Zannedilir ki bu tunç yüzlü ve fafur dişli kır sakinleri beşeri şekle istihale etmiş bir takım yeşil ağaçlardır. Çingene bizzat bahardır.
Çok güzel, bravo. Hem Ahmet Haşim'i de anmış olduk. Senin de bu bağlantın çok güzel oldu. Yani bizim de işte ekoloji sadece bir şey değil, politika değil, yaşam tarzı ve bununla ilgili işte şeyleri de arada söyledik. İzleyicilerimiz de izlediler. Böylelikle yani çok güzel bir tartışma oldu. Tabii ki sadece bu popülist kültüre terk edilmemeli bu. Yani Hıdrellez şenlikleri böyle senin anlattığın anlamlandırmak çok önemliydi. Bunun da biz ekolojiyle bağlantısını kurmamız, buradan ekolojik politikalara değinmemiz çok önemliydi. Seçimlere değinmemiz çok önemliydi. Yani sadece bu böyle bir turistik, folklorik bir şey değil. Bunun içeriğine biz bunları taşımamız, bunları doldurmamız çok güzel oldu bugün. Şimdi tabii her şeyin olduğu gibi programın da sonuna geldik. Bizden sonra da bir yayın, seçim üzerine daha geniş bir yayın yapılacak Karmet TV'de izleyiciler için. Biz de senin de hepinizin bayramını kutlarız o bölgedeki. Yani bütün depremzede de zarar gören bütün domlar, abdalların da onlara Hızır'ın bir an önce yetişmesini dileyelim. İnşallah yetişiyordur. Böylelikle anlam yüklemek çok güzel oluyor bunlar böyle bağlantılar.
Evet.
Yani burada senin dizili yani ben de insanım dizilini herkesin seyretmesini isteriz. Seyit Soy'dan ben de insanım diye Google'a ya da YouTube'a girerseniz görürsünüz. Bir de Seyit'in yeni bir kitabı çıkacak. İstiyorsan onu da anons et ve programımızı kapatalım.
Evet, yine doğa felsefesini ve kadını konu alan bir romanım, ilk romanım çıkacak yakında. Adı Yaban Otu. Bir doğaya dönüş romanı aynı zamanda. Umarım yakında okurlarıyla buluşur ve edebiyat, sanat üzerine daha geniş sohbet etme imkanlarımız olur. Bana bu vesileyle yer verdiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Herkesin Hıdrellez Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Yani umut her zaman var ve var olacak. Umarım hep birlikte güzel günler göreceğiz.
İnşallah.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Biz de teşekkür ediyoruz. Böylelikle gelecek yayınlarımızda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz.
İyi akşamlar.